Ayrım 17, Aynadaki Görüntü, Obscenter 2, Tom Clancy, sayfa 193. 39. Bölüm, Salı, Sabah 10.09, Usturisk. Savaş öncesinden kalma buharlı lokomotifin kazanı paslanmıştı, kömür deposu doluydu. Lokomotif sadece kömür tozuna bulanmamıştı, aynı zamanda Rusya içinde yaptığı yolculukların anılarını da taşıyordu. Bir de hayaletler vardı. Lokomotifi çalıştıran sayısız ateşçinin ve makinistin hayaleti buradaydı. Az teğmen Nikita Orlov onları görebiliyordu. Pencereden dışarı baktığındaysa bu lokomotifi hayranlıkla izleyen köylüleri görür gibiydi. Ancak tarih ile ivedelik farklı şeylerdi. Nikita Orlov bir dizel motorlu treni bu paslanmış demir yığınına tercih ederdi. Ama Vladivostok'taki ulaştırma müdürünün bulabildiği tek tren buydu. Aslında makineler hiç de kötü değildi. 60 yıllık geçmişine rağmen tren iyi durumda sayılırdı. Karlı havada saatte 40 milden fazla hız yapabiliyordu. Bu hızla ve dönüşümlü olarak ocağa kömür atan iki askerin yardımıyla fırtınadan 16-17 saatte uzaklaşabilirlerdi. Nikita Orlov'un yardımcısı ve telsiz operatörü onbaşı Fodor'a göre bu süre içinde Khabarovsk ve Bira arasında bir yere varmış olacaklardı. Nikita ile bebek yüzlü sarışın Fodor birinci vagondaki tahta kanepelerde karşılıklı oturmuşlardı. İkisi de kalın kürkle kaplı beyaz kış paltoları ve çizmeleri giymişlerdi. Eldivenleri ve bir gaz lambası aralarındaki tahta masanın üzerinde duruyordu. Nikita elle sarılmış bir sigara içiyordu. Fodor pille çalışan dizüstü bilgisayarına bir şeyler yazıyordu. Kuvvetli esen rüzgar ve makinelerin gürültüsü yüzünden birbirleriyle avaz avaz bağırarak konuşuyorlardı. Fodor ekrandaki yeşil ve siyah haritayı incelerken, MI-8'in bir jetin inebileceği en yakın yere kargoyu götürebilmesi için 50'şer millik 3 sefer yapması gerekir. Fodor Nikita görebilsin diye bilgisayarı onun tarafına çevirdi. İşte orada efendim, Amur Nehri'nin kuzeybatısında. Nikita kalın kaşlarını çatarak ekrana baktı. ''Tabii bir uçak bulabilirsek. Hala Vladivostok'taki sorunu anlamış değilim. Neden bu trenden başka taşıt veremediklerini aklım almıyor.'' Fodor şaka olsun diye ''Belki savaştayız efendim.'' dedi ve hiç kimse bize durumu açıklamak zahmetine katlanmadı. Telefon çalmıştı. Fodor eğilip telefonu açtı. Sesleri duyabilmek için öbür kulağını parmağıyla tıkadı. Sonra telefonu Nikita'ya uzattı. ''Korsakov arıyor. General Orlov'la görüştürecekmiş.'' Nikita ifadesiz bir yüzle telefonu aldı. ''Buyurun efendim. Beni duyabiliyor musun?'' ''Çok zor. Biraz daha yüksek sesle konuşur musunuz efendim?'' General Orlov ağır ağır kelimeleri tane tane telaffuz ederek ''Nikita'' dedi. ''Yabancı bir ülkenin gönderdiği bir L-176T tipi uçak size engel olmaya çalışabilir. Gece geç saatlerde yolunuzu kesebilir. Uçakta kimlerin ve nelerin bulunduğunu saptamaya çalışıyoruz. Ancak bunu yapmak için öncelikle sizin kargonuzun ne olduğunu öğrenmem gerek.'' Nikita karşısında duran sandık yığınlarına baktı. Babasının neden bu soruyu operasyonu yöneten kişiye sormadığını merak etmişti. ''Efendim, Yüzbaşı Leşev bana bu konuda bilgi vermedi.'' ''Öyleyse sandıklardan birini açmanı istiyorum. Emri kayda geçiyorum. Dolayısıyla sen kargoyu inceledin diye suçlanmayacaksın.'' Nikita hala sandıklara bakıyordu. Aslında o da sandıkların içinde ne olduğunu merak etmişti. Telefonu Fodor'a verdikten sonra eldivenlerini giydi ve sandıkların yanına gitti. Duvarda asılı duran küreyi aldı ve sandığın kapağının arasına sıkıştırdı. Sonra sapını büyük bir güçle aşağı çekti. Sandığın kapağı gıcırdayarak açıldı. ''Onbaşı, lambayı getir.'' Fodor hemen söyleneni yaptı. Lambanın turuncu ışığı altında sarılı paketler halinde sandığa doldurulmuş Amerikan dolarlarını gördüler. Nikita onbaşıya bir başka sandığı daha açmasını söyledi. Sonra telefonu aldı. ''Sandıklarda para var baba. Amerikan parası.'' dedi. Fodor seslendi. ''Bu sandıkta da Amerikan dolarları var. Belki de sandıkların hepsinde para var. Yeni bir devrim için gerekli olan para.'' dedi Orlov. Nikita kulağını telefona dayadı. ''Bağışlayın, anlamadım. Korsakov sana Ukrayna hakkında bilgi verdi mi?'' ''Hayır efendim, kimse bilgi vermedi.'' General Orlov oğluna General Kosiga'nın ordularının harekatı konusunda bilgi verirken Nikita tedirgin olmaya başlamıştı. Sıkıntısının tek nedeni askeri harekatın dışında kalması değildi. Babasıyla General Kosiga'nın geçmişte bir ilişki kurup kurmadıklarını bilmiyordu. Ama onların ayrı ayrı taraflarda oldukları kesindi. Bu da bir sorun yaratıyordu. Nikita yalnızca onu utandırdığı zaman bir oğlu olduğunu anımsayan uzay pilotu babasıyla değil, dinamik ve hırslı General Kosigan'la çalışmak isterdi. Babası sözlerini bitirince, "Açık konuşabilir miyim efendim?" dedi. Bu son derece densiz bir istekti. Rus ordusunda bir kumandanla senli benli konuşmak kabul edilemezdi. General Orlov yine de, "Evet, tabii," diye yanıt verdi. "Beni bu yükün başına yollamanızın nedeni bu mu? Beni cepheden uzak tutmak mı?"
"Seninle temasa geçtiğim zaman cephe falan yoktu evlat."
"Ama böyle bir şeyin olacağını biliyordun. Bilmen gerekirdi. Karargâhta duyduğumuza göre senin bulunduğun mevkide sürprizlere hiç yer yokmuş."
"Sen propaganda makinesinin gıcırtılarını duyuyorsun. Bu operasyon yüksek rütbeli pek çok kişiyi şaşırttı. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edininceye kadar paranın trende kalmasını istiyorum."
Nikita sordu. "Ya General Kosigan parayı Ukraynalı yetkililerin yardımını almak için kullanmak isterse? Parayı geciktirmek pek çok Rus'un hayatına mal olabilir."
"Ya da pek çok Rus'un hayatını kurtarır. Savaş için çok para gerekli."
General sert bir sesle ekledi.
"Treni çok iyi koruyacaksın. Ona hiç kimse yaklaşmamalı. Benden onay almadan kimsenin trene binmesine izin vermeyeceksin."
"Emredersiniz efendim. Sizden bir daha ne zaman haber alacağım?"
"Seni aradığım zaman para ve şu uçak hakkında daha fazla bilgi edinmiş olacağım. Nikki, içimde bir his var. Senin cepheye ikimizin de tahmin edemeyeceğimiz derecede yakın olduğunu sanıyorum. Kendine dikkat et."
"Ederim efendim." Asta hemen telefonu kapadı. Fodor'a trenin üzerindeki uydu çanağının karlarını temizlemesini söyledi. Sonra bilgisayardaki haritaya döndü. Haritayı bir süre inceledikten sonra saatine baktı.
"Onbaşı Fodor, yaklaşık yarım saat sonra Ozernaya'ya varacağız. Makiniste söyle, oraya varınca treni durdursun."
"Emredersiniz efendim." Nikita trenin güvencede olmasına dikkat edecekti. Bu başka biri için değil, Rusya'nın geleceği içindi. Babası, yani general bile ona engel olamazdı. 40. Bölüm Pazartesi akşam 19.10 Washington DC
"Aldım."
Hood günlük işleri Kurt Hardaway ile gece ekibine bırakmış olmanın rahatlığı içinde kestiriyordu. Lowell Coffey büyük bir sevinçle içeri girince doğruldu.
"İmzalandı, mühürlendi ve tata yerine ulaştırıldı."
Hood doğrulup gülümsedi.
"CIC evet mi?" dedi.
"Evet, benim de hiç ilgisi yok ama evet dediler. Aslında bunu bize sağlayanlar Ukrayna'ya 100.000 asker gönderen Ruslar oldu."
"Mike'a haber verdin mi?"
"Az önce gördüm onu, buraya gelecek." Hood tam tepesinde Senatör Fox'un imzasını taşıyan belgeye baktı. Bunu görmek onu sevindirmişti. Böylece Rogers'ı da vurucu ekip konusunda desteklemiş oluyordu. Bazen kararlı hareket etmek çok akıllıca olmaktaydı. Lowell, Martha McCall'a haber vermeye giderken Hood yeniden kanepeye uzanıp gözlerini ovuşturdu. Op merkezini yönetmeyi neden istediğini bir kez daha aklından geçirdi. O sırada Rogers ile Bob Herbert geldi. Tokalaştıktan sonra birbirlerine sarıldılar.
"Rogers, teşekkürler Paul," dedi. "Charlie bunu yapmaya dünden hevesli."
Hood bir şey demedi ama ikisi de aynı şeyi düşünüyordu. İstediklerini elde ettiklerine göre işlerin yolunda gitmesi için Tanrı'ya yakaracaklardı. Hood masasının başındaki koltuğa çöktü.
"Demek oraya gitmelerine izin çıktı," dedi. "Peki adamları oradan nasıl çıkaracağız?"
"Rogers, Pentagon'daki dostlarım bize Mosquito'yu tahsis ettiler," diye yanıtladı. "O da nedir?"
"Çok gizli bir hava taşıdı. Stealth'in başka bir modeli. Pentagon deneme uçuşlarını henüz tamamlamadı. Ama Kore'de yararlı olur diye Seul'a getirdiler. Görünmeden, duyulmadan ya da kokumuz alınmadan Rusya'ya girip çıkmak için başka aracımız yok. Tek seçeneğimiz bu uçak."
"Charlie okeyledi mi?"
Rogers güldü. "O eline oyuncak verilen bir çocuk gibi. Ona yeni bir araç verilince mutlu olur."
"Zamanlama nasıl?"
"Mosquito yerel saatle sabah 10 sularında Japonya'ya inmiş olacak. 76T'ye nakil 45 dakika sürer. Bizden hareket emri gelinceye kadar bekleyecekler."
Hood alçak bir sesle "Ya Mosquito düşerse?" diye sordu.
Rogers derin bir soluk aldı. O zaman uçak yok edilecek. Kendi kendini yok etmesi için bir düğmeye basılması yeterli. Eğer mürettebat bunu başaramazsa vurucu ekip bu işi üstlenecek. Mosquito Rusların eline düşmemeli.
Mosquito başarılı olamazsa ne yapılacak?
Vurucu ekibin 76T'ye ulaşmak için 12 millik bir yolu karanlıkta kat etmesi gerekecek. Bölge dağlık ama geçilmesi olanaksız değil. Hava çok soğuk olsa bile onların soğuğa dayanıklı giysileri var. Ayrıca karanlıkta görmelerini sağlayacak gözlükler kullanıyorlar. Bu işi başaracaklardır.
76T'nin durumu nedir?
O soğuk havaya alışkın bir kuş. Isı sıfırın altında 10 dereceye düşmedikçe donma tehlikesi olmaz. Havada o kadar soğumayacaktır.
Ya ısı daha da düşerse?
Herbert eğer ısı düşerse dedi, vurucu ekibe durumu bildirip havalanacağız. Biz onları alıncaya kadar oyalanmak zorunda kalacaklar. Onlar her türlü koşulda sağ kalma eğitimi gördüler. Katzi'nin coğrafi çalışmalarına göre Sikote Alin sıra dağlarının bulunduğu bölgede bol miktarda av hayvanı var. Tepelerin eteklerinde de gizlenmeyi, barınmayı sağlayacak bir sürü mağara yer alıyor.
Hood oraya kadar varabilirsek sorun yok dedi. Ya Ruslar 76T'nin onlara ait bir uçak olmadığını anlarlarsa?
Rogers böyle bir olasılık yok diye kesin konuştu. Ruslar yıllardır dost ve düşman tanımlamalarını değiştirmediler.
76T ile nasıl haberleşilecek?
Rogers uçakla sadece şifreli haberleşeceğiz dedi. Ruslar bize sahte haberleşme mesajı göndermeye alışkınlar. Uçaklarına dışarıdan gelen mesajlarla ilgilenmezler. Bundan sonraki birkaç saat içinde onların uçaklarına bol bol mesaj göndereceğiz. Bu arada diğer Rus nakliye uçakları gibi 76T'de de telsize kapalı olacak. Eğer Rus hava savunma hattı kuşkulanmaya başlarsa onlarla konuşacağız. Pilot Berlin'den makine parçaları ve Helsinki'den kauçuk yakıt tankları getirdiğini söyleyecek. Şu sıra Rusya'da kauçuk sıkıntısı var. Eğer Ruslar 76T'yi daha önceden görmüşlerse bile uçağın neden Almanya ve Finlandiya'da görüldüğünü böylece öğrenmiş olacaklar.
Hood bu plan hoşuma gitti dedi. Herhalde hava koridorlarının dışında kalmak ve Ruslara yakalanmamak için uzun yolları tercih edecekler.
Rogers başını salladı. Şu sıra hava trafiği çok sıkışık. Eğer 76T Ruslarla konuşmak zorunda kalırsa bu bahaneye inanacaklar. Uçağın taşıdığı yük, asker, yiyecek ve silah olmadığı için kuşkulanmayacaklar.
Hood ya herhangi bir nedenle plan aksarsa hangi durdurma önlemini kullanacağız diye sordu.
Bir aksilik olursa telsiz susacak ve hemen oradan kaçacağız. Ayrıca geri çekilirken uygulayabileceğimiz birkaç oyun var. Bizim onlardan biri olmadığımıza iyice inanmadıkça bize ateş açmazlar. Bunu da asla öğrenemeyecekler.
Güzel. TASA ve diğer ekip üyelerine çok iyi bir iş yaptıklarını söyle dedi Hood.
Torajcıs teşekkürler söylerim dedi. Kağıt tutacağını alıp elinde çevirmeye başladı. Bu arada sana bir şeyi daha açıklamak istiyorum. Pentagon'un Mosquito ile bir gösteri yapılmasına izin vermesinin bir nedeni var.
Hood Rogers'a baktı. Bir gösteri mi dedin?
Rogers başını salladı. Türkistan sınırındaki 4 Rus motorize birliğinden ikisi Ukrayna'ya gönderildi. Kosigan Transbaykal cephesindeki 9. ordudan bir tank birliğini geri çekti. Eğer Polonya ile bir savaş çıkarsa ve daha fazla kuvvet Çin sınırından çekilirse Pekin'in olay çıkarması olasılığı fazla. Çinliler kısa bir süre önce General Wu De'yi Lanzhou'daki 11. ordunun başına getirdiler. Eğer Liz'in raporunu okursan bu adamın yaman biri olduğunu anlayacaksın.
Hood raporu okudum dedi. Adam onların uzay programında astronot olarak yer almış.
Doğru, bu sınırlarda savaş kokusu var. Eğer Çinliler sınır savunma birliklerini Rusya'yı tehdit etmek amacıyla harekete geçirirlerse Ruslar da geri çekilmeyeceklerdir. Hiçbir zaman böyle yapmadılar, bundan sonra da yapmazlar. Soğukkanlı biri örneğin Zanin araya girmezse bir savaşın çıkması kaçınılmaz olur. Bu durumda biz barıştan yana olanı kollamak zorunda kalırız. Bunun için de Zanin'e askeri bakımdan destek oluruz.
Grozny ile yaptığımız anlaşmayı bozarız öyle mi dedi Hood.
Berbat bir durum. Pekin ile Moskova'yı birbirinden uzak tutmaya çalışacağız ve bu arada terörist saldırılarına karşı koyacağız.
Rogers bu olasılık kuvvetli dedi. Bu nedenle stealth uçağımız büyük önem taşıyor.
Grozny durumu öğrenmeden ne kadar zaman kazanabilirsek o kadar iyi.
Telefon çalıyordu. Hood dijital koda baktı. Arayan NRO'dan Stephen Vince'di. Hood telefonu eline aldı. Ne var Stephen?
Paul, ben senin tatilde olduğunu sanıyordum.
Geri döndüm. Sen ne tür bir haber alma örgütü yönetiyorsun söyler misin?
Çok komik. Bob, Trans-Sibirya trenini gözlememizi istedi ve bir değişiklik oldu.
Ne tür bir değişiklik oldu?
İyi bir değişiklik değil. Monitörüne bir bakıver. Ben görüntüyü yolluyorum.
41. Bölüm Salı, sabah 9.13, Seul. Seul dışındaki üste bulunan hangarın pencereleri siyaha boyanmıştı ve kurşun geçirmez camdandı. Kapıları kilitliydi ve hava kuvvetlerinin M takımı üyelerinin dışında hiç kimsenin hangara yaklaşmasına izin yoktu. Mosquito Birliği General Donald Robertson'un kumandasındaydı. General 64 yaşında bir dinamoydu. Birlikte görevli olanlar her gün uçaklara yük yükleme ve boşaltma egzersizleri yapıyorlardı. Mike Rogers'ın General Warden'a belirttiği gibi Hercules uçağı Japonya'ya indiğinde yükünün hızla boşaltılması çok önemliydi. M takımı uçağa yükü yüklerken pilot yardımcısı ve sefer görevlisi uçuş planı üzerinde son çalışmalarını yapıyorlardı. Bir yandan da turbo motorların denemesi yapılıyordu. Ayrıca Otaru yolu üzerindeki gizli Amerikan havaalanının kulesinden bilgi alınıyordu. Bu üs Soğuk Savaş'ın ilk günlerinde inşa edilmiş ve Doğu Rusya'ya yapılacak görev uçuşlarında kullanılması planlanmıştı. 1980'lerde uydular faaliyete geçinceye kadar burada 10-15 casus uçağı bekletiliyordu. Burada görevli birlikler kendilerine kuş izleyicileri adını vermişlerdi. Görevleri Rusya'da olup bitenleri radarla saptamaktı. Ancak iki ağır yük uçağı yolda olunca ve hava koşulları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek gerekince herkes yeniden uçuş heyecanına kendini kaptırmıştı. Hercules hangardan çıkarılırken Hokkaido'daki birlikler de hedef saptamakla meşguldüler.
42. Bölüm Salı, sabah 4.05, Finlandiya Körfezi. Mini denizaltıdaki koku dayanılır gibi değildi. Hava kuru ve yetersizdi. Ama Peggy James için en kötüsü bunlar değildi. Dengesizlik onu deli ediyordu. Denizaltı sürekli akıntıya kapılıyor, durmadan iki yana yalpa vuruyordu. Genç kadın aynı zamanda görmekte ve duymakta da zorluk çekiyordu. Her şey bir yana fısıldaşarak konuşuyorlardı. Suların ve motorun gürültüsü konuşmaların duyulmasını güçleştiriyordu. Teknenin içi tepedeki küçük lambayla aydınlatılmıştı. Bu koşullar altında bir şey görmek olanaksızdı. Çok uzun süre uykusuz kalmıştı, gözlerini açık tutmakta zorlanıyordu.
İyi haber David George'un Rusça cümleleri çok kolay öğrenmesiydi. George akıllı, istekli bir delikanlıydı. Öğrenmeye karşı çocuksu bir hevesi vardı. Mini denizaltıda aynı koşullar onun için de geçerliydi. Ama George Peggy gibi durumundan şikayetçi değildi. Peggy ile George St. Petersburg haritasını ve Hermitage'ın planlarını uzun uzun incelediler. Peggy, DI6 araştırmacıları gibi yeni TV stüdyosunda casusluk faaliyetlerinin yürütüldüğüne inanıyordu. Ve Fields, Hutton'ın stüdyonun zemin katında olduğuna ilişkin iddiasının da doğruluğundan kuşkusu yoktu. Zemin kat, ikinci katın batı yakasından hayli uzaktaydı. Para koleksiyonu ikinci kattaydı. Bozuk paraların metali duyarlı aygıtları olumsuz etkileyebilirdi. TV stüdyosu müzenin neresinde olursa olsun bir yerlerde kabloların bulunması gerekiyordu. Eğer kabloların yerlerini saptayabilirse George ile ikisi içeride nelerin döndüğü hakkında fikir sahibi olacaklardı. Ancak elektronik araştırmayı yapmak için havanın kararmasını beklemek zorunda kalacaklar mıydı? Sonra Peggy'nin yanında getirdiği araç gereçleri kullanmak için uygun bir yer bulabilecek miydiler? Gözleri giderek ağırlaşan Peggy, George'a işi daha sonra bitirip bitiremeyeceklerini sordu. George da yorulmaya başladığını itiraf etti. Çalışmaya ara verebilirlerdi. Peggy gözlerini kapadı, bir denizaltıda olduğunu unutup Galler bölgesinde Tregaron'daki evinde olduğunu hayal etmeye çalıştı. Büyüdüğü yerde orası, soğuk savaş yaşayan dünyada Kate'le birçok kez tatil yaptığı yerdi. O zaman dünya komünizm sonrasında olduğundan çok daha güvenli bir yerdi.
17. Ayrımın sonu. Sayfa 203.